Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Bu hafta da yine gündemin önemli başlıklarını sizin için konuşacağız ve değerlendirmeye çalışacağız hocamla. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet, yine gündem bir hayli kabarık hocam. Bugün medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıklar var konuşacağımız. Bunlardan ilki dün Doha'da, Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Türkiye ve Rusya'nın ortak üçlü bir mekanizma kurması, üçlü istişare sürecini başlatması dikkat çekti ve bu üçlü Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik, yani ayrılıkçılıkla mücadele noktasında ortak bir bildiri yayınladı. Ortak kararlar alındı. Bunu konuşalım. Bu önemli bir husus. Doha'da artık Suriye meselesine direkt dahil oluyor. Daha önce dolaylı olarak belki finansal olarak yardımlarda bulunuyordu ama bundan sonra herhalde aktif bir şekilde Doha'yı da Suriye meselesinde göreceğiz. Bunu konuşalım. Ne anlama geliyor Suriye, Katar ve Türkiye'nin Suriye'de ayrılıkçılığı, affedersiniz, Rusya, Katar ve Türkiye'nin Suriye'de ayrılıkçılıkla mücadelesi ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriyor hocam?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkes kardeşlik, barış mesajları veriyor ki birazdan değineceğiz. Papa'nın mesajı da buna evet, örnek verilebilir. Fakat nedense bizim coğrafyamızda silahlar hiç susmuyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri de İsrail'in burada amiyane tabirle yancılığını yaparak burada bir koridor şeklinde bir Kürt devleti adı altında PKK vesayetli bir devlet oluşumu yaptırmak istiyor. Bunu da Barzani Talabani'yi de ortadan kaldırarak İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde böyle bir devlet yapılanmasına gitmek istiyor. Bu bölge ülkelerinin İran, Irak, Türkiye başta olmak üzere bütün İslam coğrafyası için menfaatine olan bir durum değildir. Bu nedenle burada Doha zirvesi ve Katar'ın özelliği şu: El Cezire televizyonu vasıtasıyla Katar geçtiğimiz 10 yıl öncesinde baktığımızda Arap dünyasını medya olarak ve finans olarak bir liderlik konumundaydı. Mesela Filistin'in en çok finanse edilmesinde Katar'ın önemli bir rolü var idi. Bu yönüyle bir başat rol oynamaya tekrar kendini getirdi. Çünkü 2007'deki Körfez ülkelerinin Katar'a yapmış olduğu ablukadan sonra artık Katar şu mesajı veriyor: artık ben o ablukayı atlattım, tekrar eski evet, rolüme döndüm.
Bölgesel meselelerle ilgileneceğim artık diyor.
Bu Katar için bunu söyleyebilir. Rusya'ya gelince, Rusya Hümeymin ve Tartus'taki deniz ve hava üslerini kurdu, pistlerini genişletti, yığınağını yaptı ve Doğu Akdeniz'de, hani sıcak denizlere inme projesi diyorduk, elde edebileceği kazanımlarını sağladı. Bu saatten sonra Suriye'nin İşte petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgede YPG PKK'lıların Amerikan destekli var olması Rusya güdümlü uydu bir Suriye devletinin ayakta kalmasını zorlaştıracağı için toprak bütünlüğü tam olan Suriye, Rusya için çok elzemdir.
Evet.
Bu haliyle rejimin kontrol ettiği bölgelerle çok zayıf, silik bir Suriye devleti ancak olabilir. Türkiye'ye gelince Türkiye şu mesajı veriyor: toprak bütünlüğünden yanayız. Ama şimdi bu mesajın altında şu yanılgıya düşülmemeli. Mesela dünyada en çok silah satan ülkeler, en çok barıştan bahsedenler, evet, insan hakları karnesi dağıtan ülkelere baktığınızda, Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelere bakıyorsunuz, en çok da silah satan ülkeler, İstihbarat örgütleri vasıtasıyla savaş çıkaran ülkeler. Şimdi Türkiye'de diyor ki, tamam, bütün bir Suriye istiyorsanız ben ona varım. Ama Suriye bölünme, parçalanma sürecine girdiğinde Türkiye hiçbir zaman kontrol ettiği bölgelerden de kayıtsız şartsız çekilmesini hiç kimse Türkiye'den beklememesi gerekiyor. Bu nedenle de Türkiye gerek insani yardımlar vasıtasıyla, gerek işte açmış olduğu hastaneler, eğitim kurumları ve diğer kalkınma hamleleriyle şu anda Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde örnek bir model oluşturdu. Çünkü Amerika'nın, Rusya'nın ve batılı ülkelerin rejimleri değiştirme ve şehirleri yakıp yıkma kabiliyetleri var ama yeniden inşa konusunda aynı başarıyı gösteremiyorlar. Türkiye'nin de bu kıskanılan durumu ortadan kaldırmak için işte atılan füzeler söz konusu. Bakın bizim Fırat Kalkanı bölgesinde
balistik,
o,
füze atıldı,
balistik füzelerle yani. O tankerlerin dolum yapmış olduğu bölgelerde büyük bir böyle yangına da sebep oldu. Yani Türkiye'nin oluşturmuş olduğu huzur ve istikrar adasını da karıştırmayı planlayan PKK, YPG bir tarafta, DAEŞ bir tarafta, rejim ve Rusya da durmuyor. Yani söz konusu Türkiye olduğunda hiç benzemezlerin bir araya gelip ortak bir ittifak yaptığı da görülmektedir maalesef. Evet.
Peki hocam, az önce Irak'tan da bahsettiniz, işte Papa'nın ziyareti, Suriye. Biden yönetimiyle birlikte acaba yeniden bir parçalama modeli mi bugünlerde gündemde ki böylesine bir ayrılıkçılıkla mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir anlaşma imzalandı, bir karar alındı. Böyle bir şey mi gündemde ki hemen böyle bir adım atıldı, ne dersiniz?
Şimdi daha bundan 20 yıl kadar önce Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı iken Orta Doğu coğrafyasında 20 civarında ülkenin sınırlarının değişeceğini, evet. Türkiye, İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, çünkü bunlar yönetilebilecek kapasitenin üzerine çıkan ülkeler. Yani artık biz bunları idare edemeyeceğimiz kadar büyüdüler. Biraz küçük parçalara, evet, ayırmamız gerektiğini kayıtlara geçmiş beyanatlar var. İkinci bir konuda Biden yönetimiyle birlikte bu think tank kuruluşlarından ve medyaya düşen askeri istihbarat ve fikir ve düşünce oluşturan o ekollerin yazıp çizdiği makaleler incelendiğinde Amerika şunu itiraf etmeye başladı. Diyor ki artık biz eskisi gibi rejimleri değiştirmekte başarılı olamıyoruz. Mesela 15 Temmuz'da Türkiye'de bir askeri darbe teşebbüsünün akamete uğramasının sonrasında dünyadaki, mesela Maduro'yu Venezuela'da değiştiremediler, evet, başarısız oldular. Bugün Myanmar'da askeri darbe yapıldı. Her gün sokaklar kaos, kargaşa, evet, binlerce insan sokaklarda ve her gün bir düzine insan hayatını kaybedir. Amerika şunu itiraf etti, artık eskisi gibi darbe yaparak ülke yönetimlerini değiştiremiyoruz. O halde çevreleme ve iç muhalefeti destekleme projesiyle bundan sonraki, evet, Amerikan politikasının bu şekilde olduğunu ve Türkiye'nin de bir tarafta İskeçe, Gümülcine, Batı Trakya'dan başlayıp hemen Silopi'nin güneyinde Suriye sınırına sıfır noktasında Amerikan üslerinin tesis edilmeye başlaması da bu politikanın bir sonucudur diye düşünüyorum. Evet.
Peki hocam, Irak ziyaretiyle devam edelim. Papa'nın tarihi bir ziyaret olarak lanse edildi ve Irak'ta Papa'nın karşılanışı da çok konuşuldu. Böyle sevgi gösterileriyle, çocukların çiçekler sunmasıyla vesaire böyle bir fotoğraf paylaşıldı. Celladına aşık mahkumlar gibi ya da celladına aşık mazlumlar gibi bir rol biçildi Irak'a deniliyor. Safi böyle bir ziyaret miydi hocam bu, yoksa bunun altında farklı planlar mı var? Papa'nın Sistani ile Şiilerin önde gelen ismiyle bir araya gelmesi, buluşması ne anlamak geliyor ve Papa'nın bu ziyaretinin altından neler çıkar? Buradan devam edelim, buyurun.
Şimdi öncelikle Papa'nın bir dini figür olması yanı sıra bir de devlet başkanı, evet, olduğunu, Vatikan'ın Roma şehri içerisinde küçük İtalya için bir enklav devletçik olduğunu ve köklerinin de ta orta çağa kadar giden bir, hatta derin devlet deriz ya, bir derin devlet olduğunu, evet, da bilerek başlayalım. Şimdi Katoliklerin ruhani lider ediyoruz. Dünyada bugün itibariyle 7 milyar 800 milyon civarında nüfus var. Bu nüfusun %31'ini Hristiyanlar oluşturuyor. Hristiyan nüfusun da yaklaşık %50-51 civarını Katolikler meydana getiriyor. Şimdi 200 milyonun üzerinde nüfusuyla Brezilya, Yine 130 milyon civarında Meksika, Amerika'nın yarıya yakını Katoliklerden oluşuyor. Yani 100 milyonun üzerinde Hristiyan nüfusun olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya gibi, hatta Meksika'dan ta Arjantin sınırına kadar bütün Orta ve Güney Amerika ülkelerinde nüfusun %90'lara varan Katolik Hristiyan olduğu bir dünyada, Polonya gibi Avrupa'nın en dindar ülkesi Katolik ülkesi dururken, veyahut da İspanya, Portekiz, ne bileyim bir sürü, Filipinler gibi Asya'nın yegane 100 milyon aşkın Katolik Hristiyan ülkesi dururken, Hristiyan nüfusun %1 civarında bile olmadığı ve bu nüfusun da bir kısmı işte Süryanilerden, Keldanilerden, değişik mezheplere mensup olan, yani yüzde değil bindelik ifadelerle Hristiyan nüfusun olduğu bir Irak'a, üstelik yani Sünnilerin, Şiilerin, Kürtlerin birbiriyle mücadele ettiği, devlet sisteminin oturmadığı, her an bombanın bir yerlere düştüğü, bu kadar can güvenliğinin de problemli olduğu bir coğrafyaya Papa'nın böyle bir zamanda gelmesinin hiç de hayra alamet olmadığını düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Çünkü Hristiyan nüfusun olmadığı, savaş ortamının olduğu bir coğrafyaya Papa niye gelir? Ve geldikten sonra görüştüğü insanlara bakıyorsunuz. Şii lider Sistani.
Evet.
Şii dünyasının iki merkezi vardır. Kum ve Necef. Sistani'nin başını çektiği Necef ekolü mevcut müesses nizamlarla anlaşmadan yana olup, Kum ekolü ise biraz daha böyle dominant özellikleri olandır. Yani anladığımız kadarıyla Biden yönetimi ve papalık, Sistani zaten 90'lı yaşlara gelmiş.
Evet.
Ömrünün son demlerini yaşayan bir ruhani lider olarak Sistani sonrası hazırladıkları Şiilerin, bakın tekrar ediyorum, Kum ekolü ile Necef ekolü de kendi arasında sürekli rekabet halindedir. Bu Irak'taki Necef ekolü üzerinden bir Batı ittifakının temelleri atılıyordur diye söyleyebiliriz. İkincisi, İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimine de şu mesaj veriliyor: ya Amerika ile ve Batı dünyası ile anlaşırsınız veya sizi derdest edeceğiz ve sizin yerinize PKK, YPG'lilerin bu İran kuzeyinde içerisine alacak bir şekilde bir YPG modeli bir Kürt oluşumu. O pulun arkasındaki haritaya,
evet,
baktığımızda, şimdi biliyorsunuz İran kuzeyinde bir referandum oldu ve bağımsızlık kararı alındı. Buna Irak, İran ve Türkiye şiddetle karşı gösterdi. Türkiye ve İran'a rağmen denize kıyısı olmayan ve dört bir tarafından kendini bağımsızlığını istemeyen bir ülkelere rağmen bağımsız olabilmek için uluslararası bir desteğe ihtiyacınız var. Siyonistlerin desteği bugüne kadar buna yetmedi. İsrail'e,
evet,
bir kanka ve bunun yanı sıra papalığı da buna siyasi bir destek olarak yaptılar ve özet olarak şunu söyleyeyim.
Buyurun.
Vatikan 950 kişi, bakın 1000 kişi bile değil, bir çiftlik büyüklüğünde bir arazi vardır. Roma'ya gidenler görür, ben görmüştüm, böyle buz gibi sütunların olduğu kiliseler blokudur. Dünyanın en büyük derin devletidir. BBC başta olmak üzere birçok haber kanallarının ortağıdır. Finans şirketlerinin ortağıdır. Bankaların ortağıdır. Dolayısıyla papalık görüldüğü gibi küçücük bir toprak parçasına, 1000 kişilik bir nüfusa sahip olmasına rağmen milyarlarca doları da kontrol eden küresel bir sermaye ağına da sahip olduğunu, bunun için de haberlerde manipüle ettiğini buradan söyleyebiliriz. Yani papalık görüldüğü gibi bir şey değildir. Nasıl ki İsrail görüldüğü kadar bir devlet değildir. Bir,
evet,
de görünmeyen İsrail
vardır.
Papalık, hı-hı, ve Vatikan'da böyledir.
Peki hocam, yani bu ziyareti böyle masum bir ziyaret olarak algılamayıp biraz soru işaretleriyle,
evet,
bakmakta fayda
ve
var.
Ve bunların yankıları önümüzdeki aylarda, evet, yıllarda çıkacak.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölüm biraz kısa oldu. Ara verelim hocam. Akabinde tekrar kaldığımız yerden önemli başlıklarla devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize devam edelim. Önemli gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam az önce Irak'ta ya da Suriye'de bir devlet oluşumundan bahsettik. Papa'nın ziyaretinden bahsettik. Türkiye'nin, Katar'ın ve Rusya'nın adımından, hamlesinden bahsettik. Bir de Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği bugünlerde Türkiye'ye karşı skandal ifadeler kullanıyor Suriye üzerinden ve PKK-PYD'yi de desteklemeye devam ediyor. Son olarak Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında Suriye çatışması ayaklanmasının ardından geçen 10 yıl başlıklı bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda kabul ediliyor. Ve bu tasarıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanılıyor. İşte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerini çekmesi isteniyor. Ve Türkiye'nin yine Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı ileri sürülüyor. Bununla da kalınmıyor. Suriye'de, DAEŞ'te mücadelede YPG, PKK'nın ciddi katkılar sağladığını ifade ediyorlar ve o terör örgütüne bir meşruiyet atfediyorlar. Bu konuyu konuşalım. Avrupa Birliği'nin bu Türkiye'ye karşı ifadelerinde, PKK-PYD'ye karşı bu sıcak mesajlarında neler saklı hocam? Papa'nın ziyaretinden de bahsettik.
Evet, şimdi Avrupa Birliği son 20 yılda, 2000'li yıldan bu yana baktığımızda yaşlanan nüfusu, durağanlaşan ekonomisi, hele bir de bu pandemi sürecinde sağlık alanındaki yetersizlikler ortaya çıkınca, sadece bunu Almanya, Fransa, İtalya için değil, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yönetimlere karşı genel bir hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik söz konusu. Suriye hadisesine gelince, Avrupa Birliği Orta Doğu coğrafyasına ve dünyanın değişik bölgelerindeki işte darbeler, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır ve sadece beyanat verir. Çünkü askeri bir gücü olmadığı için, yaptırım gücü olmadığı için sadece sözlü beyanlarla kalıyor. Amerika ve Rusya gibi değil bu yönüyle baktığımızda. Avrupa Birliği'nin bir diğer özelliği, Türkiye'ye ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı kim ne kadar böyle aleyhte ve hakaretamiz sözler söylediği zaman halk arasında prim yapıyor maalesef. Yani seçimlerde bile bir malzeme olarak kullanılıyor. Şu anda Orta Doğu coğrafyasında silahlı bir terör örgütü olarak DAEŞ gösteriliyor. Öcü olarak gösteriliyor. Evet. Fakat buna karşılık aynı acımasız bir terör örgütü olan ve zaman zaman da ittifak halinde olan YPG, PKK ise onlara cici, sempatik gösterilmeye çalışıyor. Sanki DAEŞ'le mücadele eden. Yani çıktığı günden bugüne kadar DAEŞ'e en büyük darbeyi Fırat Kalkanı harekatı sırasında, bu Elbab'ın ele geçirilmesi esnasında 3-4 bin DAEŞ militanını etkisiz hale getiren Türk ordusudur. Bunun dışında Amerika başta olmak üzere PKK'lılar, YPG'liler hep böyle tribünlere oynayan bir takım mücadele yapmışlardır. Yani bugün DAEŞ'in omurgası kırılmışsa bunu Türkiye yapmıştır. Evet. Ama maalesef Batı kamuoylarında hala sanki Türkiye DAEŞ'e
destek veriyormuş gibi.
Onu da şuradan kaynaklanıyor. Türkiye Özgür Suriye ordusunu destekliyor idi. Fakat ÖSÜ rejim karşısında, DAEŞ karşısında, diğer gruplar karşısında tutunamayıp geri çekilmeye başlayınca ÖSO'ya bağlı bileşenlerin bir kısmı DAEŞ'e katıldı. Bir kısmı işte, yani orada kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan gruplar vardır. İşte deniyor ki, siz 5 yıl önce bu gruba yardım veriyordunuz, şimdi bunlar DAEŞ'li oldu vesaire. Buradan bir yol tutturup, evet, yani Türkiye'yi suçlamalarının sebebi bu. Kendileri de bizden daha iyi biliyorlar kimin kime desteklediğini. Bu daima Avrupa Birliği'nin çifte standart ve ikiyüzlülüğü, evet, her zaman
tam
görüldüğü
şey. Tam da bu çifte standarda ikiyüzlülüğe bir örnekle devam edelim hocam. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği sürekli Türkiye'de HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki gösteriyorlar. Ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunuyorlar. Ama aynı Avrupa Parlamentosu yapılan oylamada İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı AP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti. Böylesine bir çifte standart, yani Katalonların günahı ne, ya da onlar milletvekili halkı temsil etmiyor mu? Neden bu çifte standart var?
Şimdi dünyada kabul gören bir görüş şudur: terörle irtibatı, iltisakı olan siyasi partilerin tüzel kişilikler sona erdirilir. Bu Avrupa'da da böyledir, dünyanın başka ülkelerinde de. Şimdi Türkiye'de AK Parti'nin daha öncesinde Fazilet Partisi, Refah Partisi, Milli Nizam Partisi'nin kapatıla gelmesinden dolayı, Türkiye'nin özel durumundan dolayı AK Parti hükümeti de parti kapatmayı alabildiğine zorlaştırdı. İşte burada meydanı boş bulan bu ekip KCK merkezi yapılanma, bu dört ülkede vardır, İran, evet, Türkiye, Suriye ve Irak, ve KCK'lılar oturuyorlar. İşte Türkiye'de seçim olacak, şunu çoğunda bayanları şey yapmasının sebebi Avrupa kamuoyunda destek bulmasından, evet, dolayı işte bir mağduriyet algısı oluşturmak da burada ön plana çıkıyor. Şunu milletvekili yapacağız, şunları belediye başkanı, şunları eş başkan yapacağız. Yani KCK'nın, o PKK'nın üst yay organında masada isimler belirleniyor, halkın önüne konuluyor. Ondan sonra mesela o geçtiğimiz seçimde köyde 96 tane seçmen varmış. 90 oy çıkarsa geliriz 6 kişi öldürürüz demiş adam.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir ortamda şimdi bu kişiler demokrasi, insan hakları vesaire de ortada dolaşıyorlar. Bir kere şunu birbirinden ayıralım. Ben kişisel görüşümü söylüyorum. Türkiye'de Kürt olduğu için herhangi bir kişiye bir şekilde kötü, evet, muamele yapılıyorsa ben onun karşısındayım. Bir kişinin Türk olması, Kürt olması, Alevi olması, Sünni olması, Boşnak olması, Arnavut olması ona artı bir hak kazandırmadığı gibi
bir dezavantaj
da, çünkü kanunlarımız da böyle söylüyor. Herkes kanun karşısında eşit vatandaştır. Ama bir kişi ben PKK'lıyım diyor, bir paltosunun arkasında silahla devleti, kamu güçlerini tehdit ediyor. Siz de ona gereken cevabı verip cezayı verdiğiniz cevabı Kürt olduğu için böyle yapılıyor derseniz burada bir samimiyetsizlik söz konusu. Ki PKK'nın içerisindekilerin önemli bir kısmı Ermeni ve bizim eski tüfek solcu Türklerdir yani. Evet. Yani Türk de vardır içinde, Ermeni de vardır. Yani hepsi Kürt falan da değil PKK'nın. Olayı bir de bu yönüyle bakmamız gerekiyor.
Peki hocam. Bir başka önemli başlıkla devam edelim. Doğu Akdeniz meselesi. Bugün önemli bir açıklama vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dört ayaklı bir turu tamamladı. Son olarak Katar'daydı, Doha'daydı. Az önce de bahsettik. Dönüşte TRT açıklamalarda bulunuyor ve şunu söylüyor hocam. Mısır'la diplomatik temaslarımız başladı diyor. Daha öncesinde karşılıklı sıcak mesajlar verilmişti Mısır'la. Ki Mısır'la darbeden bu yana darbeci Sisi'den dolayı Türkiye'nin arası bozuktu. Herhangi bir temasımız yoktu. Belki ufak tefek istihbarat örgütleri arasında belki temaslar vardı ama artık resmen diplomatik temasın başladığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Bu ne anlama geliyor hocam? Çünkü Doğu Akdeniz meselesinde Mısır Yunanistan'la hareket ediyor. Onlarla bir anlaşma imzaladı. Bizim Libya ile yaptığımız anlaşmaya karşılık. Mısır'la bir anlaşma yakındır diyebilir miyiz? Çünkü Mısır bizimle anlaşma yaparsa çok büyük bir avantaj sağlayacak Yunanistan'la yaptığı anlaşmanın yanında. Ne dersiniz, bu açıklamanın bundan sonraki adımları neler olur? Sizden dinleyelim.
Şimdi tek kelimeyle, tek cümleyle ifade etmek gerekirse coğrafya kaderdir derim.
Evet.
Çünkü Türkiye'nin bu Mursi'nin devrilmesinden sonra Mısır'la yaşamış olduğu Sisi dönemindeki gerginlikler her iki ülkede kaybettirdi. Çünkü bizim tarihi, kültürel, dini bağlarımız, coğrafi yakınlıklarımız ve en sonunda Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanların paylaşılması konusunda Türkiye ile Mısır birbirine sırtını döndüğünde burada başka coğrafyadan gelip hesap yapanlar her ülke, iki ülkenin de aleyhine bir takım projeler ortaya, evet, konuyor. Şimdi Mısır biraz da Türkiye ile olan ilişkilerinin kötü olmasından dolayı işte İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan'la birlikte Doğu Akdeniz'de bir paylaşım planı yapıldı. Ve Türkiye buna karşı Mavi Vatan kartını açtı. Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde Mısır'a bırakılan alan Mısır'ın Yunanistan İsrail ile yapmış olduğu anlaşmadan daha fazla. Şimdi evet. Mısır kamuoyunda şöyle bir şey gündeme gelmeye başlandı. Yani bu yarın bir gün Sisi içinde söz konusu olacak. Başka bir yönetim geldiğinde hesap soracak. Yani evet. Türkiye'nin planı kabul edilse Doğu Akdeniz'de Mısır'ın payına daha geniş bir alan düşüyor. Bu nedenle yavaştan yavaştan bu bürokraside bu işler böyledir. Önce bürokratlar giderler, görüşürler, karşılıklı anlaşırlar ve şu anda Mısır belli alanları ihaleye çıkarırken Türkiye'nin tezlerine uygun ihale şartnamesini koyunca bu Türkiye'ye karşı bir jest olarak algılandı. Evet. Türkiye dedi ki Mısır'ın bu mesajını aldık, memnun olduk. Biz de Mısır'a karşı artık bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak istiyoruz ve Doğu Akdeniz'deki bu olayda Mısır'la birlikte hareket etmek istiyoruz. Ve bugün medyaya düşen haberlerden de onu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin o Libya ile yapmış olduğu münhasır bölgeler sınırıyla birlikte o Doğu Akdeniz'den diyelim ki Kıbrıs'ın güneyinden çıkarılan bir petrolün boru hattıyla Girit'e gitmesinin önü kesilmiş oldu.
Evet.
Türkiye'nin parsellerin içinden geçmesi gerekiyor. Bundan dolayıdır ki İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin Türkiye'ye karşı sıcak mesaj vermelerinin en önemli sebeplerinden biri budur. Bir de coğrafya kaderdir dedik. Bu coğrafyada bir masanın dört ayağı, bir arabanın dört tekeri olduğu gibi bu dörtlü sac ayağı ülke vardır. Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır. Ortada da çıban başı İsrail. Her evet. zaman problem üreten. Şimdi Türkiye kurulduğu günden bu yana 100 yıla yakın bir süredir bu üç ülkeyle birden husumet içerisinde olursanız coğrafyada kaybedersiniz. Yani İran'la probleminiz varsa Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinizi iyi tutarak bunu dengeleyebilirsiniz. Veyahut da Mısır'la probleminiz varsa ki Suudi Arabistan'la da bu evet. gazeteci hadisesi Kaşıkçı olayından sonra evet. İran'la biz yakınlaşmak istedik. İran'ın da insana nerede hangi pusuyu kuracağını bilemediği için ki Mısır'ın da son dönemde mesela Etiyopya ile yaşamış olduğu Hadasi evet. barajı krizi söz konusu Libya olaylarında etkisiz kaldığı vesaire baktı ki Türkiye ile hasmane tavır içerisinde olmak Mısır'a iyi gelmiyor. Ve Türkiye'nin de birçok zararına hadiseler evet. yaşandı bu son dönemde. Aynı olay Suudi Arabistan ve Körfez ilkeler içinde söz konusu. Ve bakıyorsunuz işte Yemen'de hiçbir varlık gösteremeyen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürekli Türkiye'ye karşı hasmane beyanatlarını da son birkaç evet. aydır azaldığını medyadan görmek mümkün. Özetle şunu söylüyorum. Türkiye ile Mısır'ın Sisi'nin yapmış olduğu bütün insan hakları ihlalleri Mursi'yi devirdikten bu yana yapılan zulümler bir kenarda rezerv olarak durmakla birlikte hani birileri çıkıp hani siz Sisi ile görüşmeyecektiniz falan diyorlar ya bu rezerv olarak durmakla birlikte diplomatlar arasında Türkiye-Mısır ilişkilerinin tekrar canlandırılıyor olması her ülkenin evet. de hayrına olduğunu düşünüyorum.
Peki hocam bir açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. O da dedi ki biz Türklerle de görüşüyoruz Doğu Akdeniz konusunda dedi. İsrail'le de böyle bir anlaşma söz konusu
biz
olabilir mi?
Biz bir ay kadar evet. önceki programımızda da söylemiştik. Türkiye Libya'daki mevcut yönetimin devrilmesini engelleyerek Libya'da askeri varlığını oluşturduktan sonra bizim o Teke Yarımadası dediğimiz Antalya batısından o Bingazi arasında bir deniz ortak deniz bölgesi münhasır alan bölgesi haritası kabul edildikten sonra Doğu Akdeniz'den çıkarılan doğal gazın, petrolün boru hattıyla Girit'e ve Yunanistan'a gitmesinin önü kesildi. Çünkü Türkiye'nin ve Libya'nın kontrol ettiği bölgeler araya evet. girdi. Bunun üzerine İsrail hep parayı düşünen bir ülkedir. Yani bu doğalgaz, petrol denizin üzerinde yüzmüş olsa bile bunu Suudi Arabistan'a satamayacağına göre bunu dünya pazarlarına sunmanın yolu o deniz yolu da tıkanınca Türkiye üzerinden ulaşmak evet. olacak ve dolayısıyla hem İsrail basını Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlar verdi hem de aynı eş zamanlı olarak Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nden de gelen mesajların
Evet, aynı tonda olduğunu,
görüyoruz. Bunun sebebi de Suudi Arabistan'la ilgili, özellikle şunu söylüyorum. Amerika İran'la yaklaşmaya başladığı andan itibaren Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri daima Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar verirler. Ama Amerika onlarla ilişkileri gayet iyi ise bize pek o kadar dönüp bakmazlar. Evet. Şu anda Amerika'ya da biraz fazla güvenemiyorlar açıkçası.
Hı hı. Peki hocam, şeyle devam edelim. Yunanistan'la devam edelim. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da bir tatbikat da söz konusu bugünlerde Yunanistan-Suudi Arabistan arasında. Bu acaba bir taraftan olumlu mesajlar verip de bir taraftan farklı kurgu peşinde mi diye soru işaretleri getiriyor. Diğer taraftan daha önce Amerika'nın Yunanistan'a hibe silahlar vereceği açıklanmıştı Yunan medyasında. Amerika'dan bir yalanlama geldi hocam. Biz herhangi bir hibe etmiyoruz. Sadece gözden çıkardığımız silahların satışını yapıyoruz dedi. Yani bir satış söz konusu dedi. Bir de Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamaları var. O da diyor ki Kıbrıs meselesine dair iki toplumlu, iki bölgeli federasyon konusunda biz ısrarcıyız diyor ve Kıbrıs müzakerelerine doğrudan angaja olacağız diyor. Bu ne anlama geliyor? Buradan devam edelim.
Şimdi ilk baştan sona doğru gidecek olursak Amerika'nın Yunanistan'a hibe silah veriyorum demesi Amerika'nın 1950'li 60'lı 70'li yıllarda Türkiye yapmış olduğu hibeleri akla getiriyor. Amerika envanterden çıkarmayı veya gözden çıkardığı silahları, artık demede olmuş silahları hibe adı altında, işte Türkiye gibi, Yunanistan gibi, NATO müttefiki dediği ülkelere hibe ederler. Diyelim ki 10 milyon dolarlık hurda değeri olan malı size hibe ederler, ama onun arkasından bakım, onarım ve yedek parça olarak size 100 milyon dolarlık 10 katı malzeme satarlar. Yunanistan'da almışsa hayrını görsün diyelim.
Evet.
Yani Amerika'nın şeyidir bu. Yani standart politikasıdır. Yani o hibe edilen ürünlerden çok da fazla endişeye kapılmaya gerek yok. Ama Amerika son dönemlerde Türkiye'yi stratejik müttefikten indire indire artık hani böyle dostun varsa düşmana ne hacet demeye getirdi her iki tarafta birbirine karşı. Yani Türkiye Amerika'ya güvenmiyor, Amerika da Türkiye'ye güvenmiyor. Fakat maslahatı korumak için de herkes birbirine karşı böyle diplomatik mesajlar veriyor. Ancak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in mesajlarının samimi olduğuna inanıyorum. O zaten şunu söylüyor. Eğer siz diyor olaya NATO gözüyle bakıyorsanız diyor, haritaya bakın, Türkiye'siz bir NATO'nun Orta Doğu coğrafyasında hiçbir şey yapamayacağını görürsünüz diyor. Yani bu insan vicdanın realist, gereğini, aklın gereğini söylüyor. Fakat diğerleri birazcık İsrail'i koruyacağım diye bir takım lobilerin de fişteklemesiyle. Yani Türkiye ile kötü olmak ne Amerika'nın ne Rusya'nın ne de bölgede hesabı olan ülkelerin işine gelmez. Çünkü eksen ülkeler hakimiyet teorisine göre, ben bunu sık sık söylerim. Dünyada 9 tane kadar ülke belirlenmiştir. Bu ülkeler tek başına bir şey yapamazlar. Ki Türkiye de bunlardan biri. Yani Türkiye şu anda Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi oyun kurucu bir güce sahip değildir. Ancak diyor o bölgede bir iş yapacaksanız, mesela Güney Asya'da bir şey yapacaksanız, Hindistan'ı yanınıza alırsanız dengeleri değiştirirsiniz. Güney Amerika'da bir şey yapacaksanız, Brezilya'yı yanınıza alırsanız denge sizden olur, ama karşınıza alırsanız da kaybedersiniz. Evet. Yani Türkiye şu anda İran-Rusya blokunun yanında yer alırsa Amerika'nın coğrafyada yapacağı çok fazla bir şey kalmaz. Ama Amerika'nın yanında yer alan Türkiye'nin karşısında duran bir gücün de bu bölgede iş yapma şansı olmaz. Yani Türkiye tahtaravallide şöyle düşünelim. Hangi taraftan yana ağırlığını koyarsa o taraf ağır basıyor ve galebe çalıyor. Bunu aklı eren, birazcık strateji bilen, birazcık hesap kitap yapan bütün uzmanlar, askeri olsun, İktisatçı olsun, bunu biliyorlar ve bu nedenle de Türkiye'yi sevmemelerine rağmen, Türkiye ile iş yapmaktan haz etmemelerine rağmen Türkiye'siz yapamayacaklarını da görüyorlar.
Belki oyun kuramıyoruz ama oyun bozuyoruz, denge değiştiriyoruz.
Evet, o yönde vardır. Evet. Mesela Amerika bombalıyor, yakıyor, yıkıyor, rejimleri değiştiriyor, yeni yer inşa edemiyor. Türkiye'de stratejik olarak böyle bir oyun kuramıyoruz ama diyoruz ki bak, bize rağmen burada bir senaryo yazarsanız biz bunu bozarız diyoruz ki işte bu koridoru bozduk. Evet. Amerikan yapmak istediği.
Peki hocam, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Orta Asya'da Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ı ziyaret etti. Devlet başkanlarıyla görüştü. Bunlar bizim kardeş ülkelerimiz. Bu ziyaretin amacı neydi? Ne gibi bir beklentiyle gidildi? Neler konuşuldu? Sizden dinleyelim.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da Mart'ın sonunda bölgeye bir ziyaret,
evet,
planı söz konusu Mart'ın sonunda. Dolayısıyla önce bürokratlar ve dışişleri temsilcileri bir ön yoklama yaparlar. Yapılacak anlaşmalar veyahut da varsa pürüzler, onlar giderilir. Devlet başkanları düzeyinde yapılan ziyaretlerde de işler imza atılarak karara bağlanır. Bu bir ön görüşme olarak düşünülebilir. Mesela Özbekistan'dan bir örnek, hı hı, vereyim. Ya bunlar bizim kardeş ülkelerdir. Yani bizim ata yurdumuz. Semerkant, Buhara, Taşkent, evet, deyince insanın içi biraz Şah-ı Nakşibentlerin yaşadığı, evet, topraklar burası. Şimdi Özbekistan dünyada pamuk üretiminde 5. 6. sırada geliyor. Altın üretiminde ilk 10'a giriyor. Beyaz altın, sarı altın. Ve Türkiye'de tekstil sanayinde dünyada 4. altın işletmeciliğinde söz sahibi bir ülke. Yani biz sadece Özbekistan'ın pamuğunu ve altını işlemiş olsak iki ülkenin de uçuşa geçebileceği bir potansiyel.
Evet.
Çok basit. Türkmenistan gazını Rusya'ya satıyor. Yarı fiyatına, çeyrek fiyatına biz aynı gazı boru hattı üzerinden iki katı fiyata satın alıyoruz. Ama Hazar'ın altından geçeceği zaman ekosisteme, şuna buna zarar vesaire, bunlar işin hikaye kısmı. Kırgızistan olsun, Kazakistan zaten Türk dünyasını ve İslam dünyasını 2 milyon 800 bin kilometrekare yüz ölçümü, dünyanın 9. büyük ülkesi. Devasa, yani buğday üretiminden petrol üretimine, demirden metalik madenler, aklınıza gelebilecek her türlü evet, potansiyel bakımından dev bir ülke. 18 milyon küsur nüfusu var. Hı hı. Bugün Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın at koşturduğu bu coğrafyada Türkiye'nin sadece biz kardeşiz, dostuz, işte akrabalık bağımız var demekle
yetinmemek
lazım. Evet. Ve bu potansiyelden Türkiye'nin de istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz şu teklifle gitmemiz lazım. Biz dostuz, kardeşiz. Yani ona verdiğiniz benzer şartlarda bize de,
evet,
muamele yapın dediğimiz zaman zaten kazanıyoruz. Hı hı. Bir de artık bu Karabağ mücadelesinden sonra Azerbaycan'daki bu Ermeni işgal ettiği bölgelerin açılması ve bu Zengezur bölgesinden bir demiryolu hattıyla kara bağlantısının sağlanmasıyla birlikte Orta Asya ile Türkiye'nin karayolu ve demiryolu bağlantısının eskiden Gürcistan üzerinden oluyordu. Bunun biraz daha kısa bir şekilde yapılmış olması bu ticari ağların gidiş gelişleri arttırması bekleniyor. Bu alanların temizlenmesi, bu yolun açılması Çin'in bir yol bir kuşak projesinin de bir ürünüdür. Yani siz orada bir adım atıyorsunuz, Londra'dan bakıyor adam, bu iş nereye gidiyor? Pekin'den bakınca başka gözüküyor, Washington'dan bakınca başka gözüküyor. Evet. Siz bir adımla bazen birkaç süper gücün ekmeğine yağ sürerken birkaç tanesini de ayağına basmış oluyorsunuz. Dolayısıyla diplomasi böyle bir, hı hı, dünyadır. Yani işte biz şurada Amerika'yla işte mücadele ediyorduk. Burada dost muyuz? Kırım olayı olunca biz Amerika'yla aynı pencereden bakıyoruz. Rusya'yı karşımıza, evet, alıyoruz ama Suriye, Irak'ta Amerika karşımızdadır. Dolayısıyla bir ülkeyle dünyanın bir coğrafyasında ortak iş tutarsınız, müttefik konumdasınız, bir başka yerde ise hasım konumuna düşersiniz. Bu dünyanın, hı-hı, böyle bir dünya olduğunu bilmek, hatta işte Mısır'la biz birkaç yıl öncesinde hiç de dostane olmayan ilişkiler içerisindeyken bakıyor iki tarafta, ya biz diyor karşılıklı böyle birbirimize meydan okuyarak sadece diyor meydanı birilerine bırakıyoruz, ikimiz de zarar ediyoruz diyor. İki tarafta bunu görünce, evet, tekrar yavaştan bir diplomatik, hı-hı, ilişki başlıyor. Dünya böyle bir dünya.
Evet, bu ziyarete dair iki noktayı da paylaşalım. Birincisi, Semerkant'ta konsolosluk açtık hocam. Böylesine bir olumlu taraf var ki Özbekistan'da da zannedersem, hı-hı, ilk büyükelçiyi elçiliği açan ülkeyiz.
Evet.
Kırgızistan'da da Maarif Vakfı devreye giriyor. Hı hı. Bu güzel haberi de vermiş olalım.
Özbekistan Orta Asya içerisinde İslam Türk kültürünün evet. en kadim olduğu yerdir. Bu zaten o Kütüb-i Sitte'deki işte Tirmizi'nin, evet. Buhari'nin yaşadığı coğrafyalardır. Hı hı. Ve İslam'ın da Anadolu'ya o bölgedeki Horasan erenleri tarafından getirildiğini unutmamak gerekir. Yani orası aslında İslam Medine'den doğmuştur. Mezopotamya üzerinden Horasan'dan Maveraun Nehir'e gitmiştir ve Maveraun Nehir üzerinden Anadolu'ya gelmiştir. Bunu da ayrıca bilmek gerekiyor.
Peki hocam. Hocam Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli atıldı bu hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferansla katılımıyla gerçekleşti bu temel atma töreni. İlk reaktör 2023'te devreye girecek. Sonra sırayla 2026'ya kadar reaktörler devreye girmiş olacak. Hem daha önce diğer nükleer güç santrali hem Akkuyu Türkiye için önemi nedir? Bunu konuşalım ve devam edelim hocam.
Şimdi enerji ve ulaşım. Mesela bu hükümet zamanında duble yollar yapıldı. İşte karayolu, demiryolu, hava yolu diyoruz ya. Vücuttaki damarlara benzetiriz. Atar damarlardan kılcal damarlara kadar. Bunu yol, o damarların içerisinde dolaşan kan gibi de enerji.
Hı hı.
Yani insan kanı olmadan yaşayamazsa enerjisiz bir dünya söz konusu olamaz. Ancak enerji dediğimizde elektrikten petrole çok değişik fosil enerji kaynakları var. Petrol, doğalgaz gibi. Jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji var. Ancak bunların hepsinin artıları yanı sıra eksileri de söz konusu. Yani siz Rusya'dan doğalgaz alıyorsunuz. Adam vanayı kapatsa
ortada kalıyorsunuz.
Sıkıntı oluyor. Evet. Bu nedenle enerjinin %30'dan fazla bir ülkeyle bağımlı olmama gereği ilkesi söz konusudur. Su gücü hidroelektrikten elde ediyor. Kuraklık olunca barajdan elde ettiğiniz elektrik azalıyor. Rüzgardan elde ettiğiniz enerji hava stabil olduğunda duruyor. Güneş enerjisi gece olunca, hava bulutlu olunca duruyor. Yani belli evet. periyotlarla. Ama nükleer enerji 24 saat.
Hı-hı.
Güvenli bir enerji söz konusu. Fakat nükleer santral kurmak istediğimizde ipini kıran çevreci Türkiye'ye geliyor ve bununla ilgili bir takım gösteriler yapıyor. Türkiye'deki bazı belki bilinçsiz olarak saf insanlar ama genelde çoğu haindir. Türkiye'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkanlar. Adam diyor ki Avrupa'da söküyorlar, siz niye yapıyorsunuz? Ya Avrupa'da durdurulan nükleer santrallar 50-60 yıla doldurmuş, nükleer ömrünü tamamlamış santralı evet. durduruyor adam.
Ve yıllardır kullanılmış, herhangi bir sıkıntı da yaşanmamış. Heh.
Şimdi evet. şöyle bir örnek vereyim. Fransa %75'ini nükleer santrallardan elde ediyor elektrik enerjisinin. Şimdi eğer bu kötü bir şey ise, yani nükleer santralın kötü olduğunu, tehlikeli olduğunu, insan sağlığına zararlı olduğunu varsayalım.
Evet.
İsteyenler World Nükleer Power Plant diye yazdıklarında internetten hı hı. görürler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an faal olan 95 tane var. Fransa'da 57 tane, Çin'de 47 tane, Rusya'da 38 tane, Japonya'da 33 tane, Güney Kore'de 24, Hindistan'da 22, Kanada'da 15.
Evet.
Bir tek İslam ülkesi olarak bakıyoruz. Pakistan'da da 5 tane var. Türkiye 2 tane nükleer santral yapmak istedi. İşte Ruslarla Mersin Akkuyu'da, Japonlarla da Sinop da evet. nükleer santral inşaatına başladı. Kıyamet koparıldı. Sebep bu işte şöyle zararlı, böyle deprem riski var.
Şehre yakın vesaire.
Yani nükleer santralle ilgili sayın halkımıza şunu söylüyorum. Özellikle bakın buraya tarihe not düşmek için söylüyorum. Iğdır'da, Ağrı'da, Van'da, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımız için diyorum. En büyük tehdit şu an Ermenistan'daki Matmazur nükleer santralıdır. Üçüncü sınıf bir nükleer santraldır. Hı hı. 1970'li 80'li yıllarda ömrünü doldurmuştur. Fakat ekonomik krizler sebebiyle tekrar açmışlardır. Herhangi bir deprem olduğunda ki birinci derecede bizim Erzincan depreminde olduğu gibi fay hattının üzerinde bir yerde kurulmuştur. Yani her an bir deprem olduğunda nükleer sızıntı olabilir. Çernobil'in bin beteri sadece Ermenistan'la kalmaz. Ta bizim Malatya'ya, Hakkari'ye kadar olan bölgelerde tehdit altında. Eğer çevrecilerimizin böyle bir duyarlılığı varsa bizim ilgi alanımız olduğu için söylüyorum. Ona dikkat çeksinler. Yoksa bizim gerek Sinop'taki gerek Akkuyu'daki nükleer santralımız deprem yön bakımdan 4. derecede, yani Türkiye'nin deprem riskinin en az olduğu yerlerde kuruluyor ve son teknolojiyle kurulan nükleer santrallardır. Bu nedenle de halkımızın bu konuda hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak derecede bunu bilmeleri lazım ve Türkiye'nin ihtiyacı olan elektriğin de %10'unu sadece tek başına Akkuyu nükleer santralı kuracak. Bunların karşı çıkmasının sebebi şu: siz nükleer enerjiye ulaştığınızda oradan nükleer silaha da geçebiliyorsunuz.
Evet.
Adamların derdi o. Bizde de işte çiçek böcek diye o gezicilerin 3 tane ağacı bahane edip her yeri yakıp yıktıkları gibi nükleer santral olayında da budur. Yani nükleer enerji Türkiye için olmazsa olmaz, vazgeçilmez ve Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir şeydir.
Temiz enerjidir.
Yani temiz enerji hem de vazgeçilemez bir şeydir. Bütün dünya bundan faydalanıyor. Bizim yani çok basit bir şey söylüyorum. Amerika'nın, Fransa'nın, Çin'in, Rusya'nın, Japonya'nın şu anda 50 tane, 100 tane işlettiği santral varken.
Bir de çevreci olarak geçinen ülkeler bunlar, değil mi?
Dünyada en çok turistin geldiği ülke Fransa'dır. Fransa'da 57 tane şu an çalışan santral var. 57 tane. Ki Türkiye'nin yarısı kadar bir ülke. Yani Fransa Türkiye kadar da bir ülke değildir alan bakımından. Hı-hı.
Evet.
Bunun nedeniyle bunları biraz aklı selim olarak düşünmemiz gerekir diye buradan ilan ediyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz aydınlattığınız için. Devam edelim, Senegal'e geçelim hocam. Fransa dedik, Senegal'de eski Fransız sömürüsü bir ülke. Bugünlerde Senegal'de protesto gösterileri var. Bir muhalefet liderinin tutuklanması sonrası halk sokaklara indi. Protesto gösterileri düzenlendi. Yer yer yağmalama olayları yaşandı. Sonrasında da Senegal Cumhurbaşkanı bırakalım bunun kararını, yargı versin dedi. Halkı sükunete davet etti. Senegal'de neler olup bitiyor hocam? Nasıl anlatırsınız orada yaşananları? Nedir durum? Buyurun.
Açıkçası Senegal'de neler olduğunu ben akşam biraz da böyle birinci kaynaktan öğrendim. Bizim orada Hüdayi Vakfı'nın o eğitim işlerine bakmak üzere Zati Bey var. Onunla biz WhatsApp görüşmemizde, onun da bir yüksek lisans tez jürisi vardı haftaya. Onu konuşurken okullar da tatil hocam dedi, tezime biraz daha bakarım. Hayırdır, niye tatil dedim. Burada işte sokaklar, gösteri yürüyüşleri vesaire. Dedim şunu baştan anlat da birinci ağızdan biz de dinleyicilerimiz şey yapalım. Burada dedi Osan diye süpermarketler var dedi. İşte Amerika'daki Walmart'lar gibi, bizdeki büyük Carrefour'lar gibi, yani büyük marketler. Bunlardan 18 tanesi yağmalandı. Total istasyonlarına aynı şekilde halk hücum etti. Fakat buna karşılık dedi Türklere ait, Lübnanlılara ait, Müslümanlara ait hiçbir yer ne yağmalandı ne kundaklandı. Hiç dokunmadılar. Yani halkta Fransızlara karşı büyük bir hınç söz konusu dedi. Yani Dakar ve Senegal Batı Afrika'nın giriş kapısıdır. Yani halkta böyle bir bilinçlenmenin olması aslında yani her şeye rağmen olumlu bir durum. Hı hı. İkincisi iktidardaki mevcut yönetim Türkiye ile AK Parti hükümetiyle Sayın Cumhurbaşkanı ilişkilerinin oldukça iyi olduğu bir yönetim var. Şu anda Ahmet Kavas hocamız orada büyükelçi olarak görev yapıyor. Maarif Vakfı olsun, Hüdayi Vakfı, diğer vakıfların orada güzel çalışmalar var. Eski bir Fransız sömürgesi Senegal. Ancak muhalefet liderinin bir saunada işte bir kadına tacizde bulunması ve kadının şikayetçi olması neticesinde yani Türkiye'dekine benzer hikayeler hep işte taciz, tecavüz vesaire vakaları muhalefet liderinin hapse alınmasından sonra işte muhalifler sokağa çıkarak hükümeti protesto ediyorum derken sokağın galeyanıyla birlikte buradan okka altından Fransızlar işin yani Fransız şirketleri vesaire buradan zarar görmüştür. Yani burada iki yönüyle dikkate değer konu var. Birincisi artık sokaktaki insanların da bilinçlendiğini, bu medyanın, internetin olduğu bir dünyada artık bir kaynaktan beslenmeyen, bir Afrika'da da olsa bir nüfus kitlesinin olduğunu, iktidarın, muhalefetin birbirinin ayağını kaydırmaya çalışma hadisesinin bütün dünyada olduğunu, hırsızlığın, yolsuzluğun, işte bu taciz, tecavüz hadiselerinde dünyanın her yerinde var olabildiğini görüyoruz. Burada da benzer hadiseleri görüyoruz ama Senegal'deki bu olayların, sokak gösterilerin olması, insanların infial oluşturması falan hoş bir şey değildir ama Türkiye'de bakın sokağa çıkan göstericiler işte Boğaziçi eylemlerini bilmem Gezi Parkı olaylarını bahane eden kişilerin devletin işte polis arabalarını yakıp yıkarken, devlet bankalarını yakıp yıkarken çok uluslu şirketlere dokunmayan Türkiye'deki göstericilere karşılık Senegal'deki göstericilerin durumunu da sevgili evet. dinleyicilerin şeyine bakalım. Bizdeki mankurtlaşmış aydınımsı kişilerin durumunun aslında Senegal'den daha geri olduğunu burada söyleyebiliriz.
Peki hocam. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı noktalıyoruz. Noktalamadan önce de bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı buradan Mehmet Akif'in merhumun sözüyle veda edelim. Rabbim bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyelim. Sizin de cümlelerinizi alalım.
Beni hep şu etkilemiştir. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi korkma.
Evet.
Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in o mağarada hicret sırasındaki endişesine karşılık Hazreti Peygamber'in söylediği o korkma sözünden geliyor.
Evet.
Bunu unutmamamız lazım. Yani bizim İstiklal Marşımız böyle bir kaynaktan esinleniyor ve bizim Büyük Millet Meclisimiz de hilafet kaldırılırken hilafetin manevi bütün şeylerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mündemiştir diye karar almıştır hilafet kaldırılırken. Yani hilafetin manevi müktesebatının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mündemiş olduğunu, İstiklal Marşımızın da böyle bir ruhla yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her şeye rağmen bizde yine bir şeyler var. Yani bu
evet.
Nefes çıkmadıkça bu candan ümit kesilmez diyoruz ve Türkiye'nin bütün dünyanın mazlumları, mağdurlar ümidi bir ülke olduğunu söylüyoruz. Biz düşersek bütün
ümmet düşer.
Onun için de bakın Sudan'da varlığımız azaldı. Bütün mazlumlar, mağdurlar bize bakıyor. Önümüzdeki programlarda da bahsederiz inşallah.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Merhum Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz haftaya Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.